Ayrımı 7, Uğur Dündar, Pazarlık Yok, sayfa 111. Akil insanların isimleri unutulmamalı. 5 Nisan 2013, Sözcü. Damat Ferit'in işgalci İngilizlerin talebi üzerine kurduğu nasihat heyetinin günümüze uyarlaması olan Akil İnsanlar Topluluğu göreve başladı. Sevgili okurlarım, Akil İnsanlar listesindeki 63 ismi bir kenara not edin. Aşağıdaki gelişmeler yaşandığında AKP yandaşı veya paydaşı kişilerden oluşan bu değerli heyeti tebrik etmeyi lütfen unutmayın. Bakın neler olacak. Yeni anayasadan Türk kelimesi çıkarılacak. Halk oylamasında yeni anayasa ile birlikte siyasi içerikli genel af gündeme getirilecek. Bu yöntemle PKK'lıların yanı sıra Silivri, Hastal ve Sincan'daki siyasi tutuklular da affedilecek. Böylece herkes sevindirilecek. APO'ya 12 kanallı televizyon ve her gün 1 saat jimnastik yapma imkanı sağlayan Başbakan Erdoğan, yeni bir jestle İmralı'ya stereo müzik seti gönderecek. Hassas ruhlu APO da bu jeste karşılık verecek ve Kürtlerden Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına destek isteyecek. Parantez içinde Tayyip Erdoğan muradına erdikten bir süre sonra da özgürlüğüne kavuşma sırası APO'ya gelecek. Böylece BDP, PKK'lıların APO'ya özgürlük, Kürtlere statü talebinin bir ayağı tamamlanacak. Talebin diğer ayağına, yani mutlu sona gelince, tepkiye neden olmamak için makul bir kılıfla Güneydoğu'ya özerklik verilecek. Bölgedeki en az 12 il özerk statüye kavuşacak. Bu illerde belediye başkanlarının yanı sıra valiler de seçimde iş başına gelecek. Diyarbakır valisinin yetkisi bölgedeki tüm valilerin üzerine çıkarılacak. Ana dilde eğitim serbest bırakılacak, yerleşim birimleriyle tüm kamu kuruluşlarında tabelalar iki dilde yazılacak. Mahkemelerde iki resmi dil olacak. Özerk illerin ihtiyaçları genel bütçeden karşılanacak. Eski PKK'lılar bölgenin öz savunma gücünü oluşturacak, TSK genel güvenliği sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kürdistan özerk bölgesi gerektiğinde Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'deki Kürtlerle bir konfederasyon yapacak. Türkiye'ye eklemlenecek bu konfederasyonu TSK koruyacak. Konfederasyon gelecekte Büyük Kürdistan Devleti'ne dönüşecek. Böylece Amerika'nın çıkarları garanti altına alınmış, İsrail'in de güvenliği sağlanmış olacak. Muazzam bir başarı değil mi? O nedenle akil insanların isimlerini bir kenara not etmelisiniz. Etmelisiniz ki günü geldiğinde kendilerine hak ettikleri güçlü tebriki gönderebilmelisiniz. Bu fıkranın akil insanlarla hiçbir ilgisi yoktur. 11 Nisan 2013 Sözcü. Sevgili okurlarım, bu iktidar Türkiye'yi tam bir kara mizah ülkesi haline getirdi. Gün geçmiyor ki güldürü sanatçılarına müthiş malzemeler sunan bir olay yaşanmasın. Eğer büyük usta Aziz Nesin bugünleri görmüş olsaydı, satış rekorları kıran eski kitaplarından imzasını çeker, başyapıtlarını yeniden yazardı. Levent Kırca ve arkadaşlarının olacak o kadarını yayınlayacak bir televizyon çıkmış olsa, bahse girerim ki reyting rekorları kırardı. Evet, malzeme çok ama yazmayı göze alabilen pek yok. Popüler mizahçılarımız ya yandaş oldukları ya da iktidardan korktukları için siyasi mizaha yanaşmıyor. Bazıları da cep doldurmayı, tarihe not düşmeyi tercih ediyor. Her dönemde dik duran, tarihe tanıklığı görev edinen karikatür dergileri ise harikalar yaratıyor. Şu 63'lere bir bakın. Söylediklerinden mizah akıyor. Sosyal medyada akil insan geyikleri tavan yapıyor. Ülkenin en hayati sorunu gırgır konusu oluyor. Akıl tutulmasının vardığı boyut karşısında insanın aklı duruyor. Akıldan söz edince aklıma bir fıkra geldi. Adamın biri çişini tutamıyor, her yerde altına kaçırıyormuş. Birçok doktora gitmesine karşın hiçbiri derdine deva olamıyormuş. Tam pes edeceği bir sırada yolda bir arkadaşına rastlamış. Arkadaşı, "Maşallah çok iyi görünüyorsun," demiş. Adam da fizik olarak iyi görünmesine karşın ciddi bir sorunu olduğunu söylemiş. Arkadaşı, "Hayrola, nedir sorunun?" diye sormuş. O da, "Çişimi tutamıyorum," demiş. Arkadaşı, sağlıklı görünen bir insanın ancak psikolojik nedenlerle çişini tutamayacağını söyleyerek bir psikoloğa gitmesini önermiş. Birkaç hafta sonra yolda tekrar karşılaşınca arkadaşına, "Hay Allah senden razı olsun, iyi ki beni psikoloğa gönderdin," demiş. Arkadaşı çok sevinmiş. "Demek ki sorunun psikolojikmiş, artık altına yapmıyorsun değil mi?" "Hayır," demiş adam, "altıma hala kaçırıyorum ama artık çişimle gurur duyuyorum." Akil insanlar halka gittiler diyelim. Vatandaş barışa, akan kanın ve anaların gözyaşlarının durmasına evet de neyin karşılığında diye sorsa ne cevap verecekler? Başbakanın halka söyleyemediğini onlar nasıl söyleyecekler? Sorun çözemeseler bile kendileriyle gurur duymamızı mı isteyecekler? Bu güzel fıkrayı benimle paylaşan değerli okurum, yazar Türkan Şanverdi Avcı'ya içtenlikle teşekkür ederim. Sanatçı Kayahan'ın madalyaları. 18 Nisan 2013 Sözcü. Türkiye Müzik Ödülleri'nin dağıtıldığı tören geride kaldı. Ama pop müzik sanatçısı, besteci ve söz yazarı Kayahan'ın geceye damgasını vuran sözleriyle ilgili tartışmalar hala sürüyor. Sosyal medyada ezici çoğunluk salondakilerin ayakta alkışladığı konuşması nedeniyle Kayahan'ı gönülden kutluyor. AKP'nin bindirilmiş kıtaları ise akılları sıra eleştiriyor. Kimi Kayahan'ın aklı neredeymiş? Atatürk vesile arkadaşlarının önünde saygıyla eğilmeyi şimdi mi akıl etmiş? Diyor, kimi ise bugüne kadar şehitler için ne yapmış diye soruyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanları bir kenara bırakıp Kayahan'ın sözlerini hatırlayalım. Ne demişti Kayahan? Ödül gecelerinde benim sıkça rastladığım eşime, anneme ve babama gibi teşekkürler olur. Ben bugün değişik ama ihtiyaç olan bir şey söyleyeceğim. Burada birlikte toplanmamıza ve burada böyle şeyler yaşamamıza sebep olan, bunları bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz rahmet ve selamlar olsun. Kayahan'a saldıranlar onu hiç tanımamışlar. Hayranları ve takipçileri 45 yıllık müzik hayatında onun Atatürk rozetini ceketinin sol yakasından hiç çıkarmadığını, neredeyse tüm konserlerinde Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Mehmetçiği saygıyla andığını çok iyi bilirler. Son olarak Türkçe olimpiyatlarında birincilik ödülünü vermek için Bakan Egemen Bağış'la sahneye çıktığında yaptığı konuşmayla salonu hınca hınç dolduranların Atatürk'ü coşkuyla alkışlamalarını sağlamıştı. Peki ya şehitler için yaptıkları? Kendisi pek söylemez. Oysa Mehmetçik Vakfı'nın arşivine şöyle bir göz atmak yeter. Örneğin şehit ailelerine destek olabilmek amacıyla konserlerinde "Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz" yazılı çakmaklar dağıtmıştı. Bu kampanyaya en büyük desteği ilk çakmağı alarak merhum Turgut Özal vermişti. Mehmetçik Vakfı 91 yılından bu yana yaptığı hizmetler nedeniyle Kayahan'ı 2 altın, 1 gümüş ve 1 de bronz madalyayla taçlandırdı. "Ben hem Atatürk'ü hem de dinimi aynı bedende yaşatıyorum" diyen bu bilge sanatçı, telif hakları konusunda da yıllardır büyük mücadele veriyor. Yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesiyle kamuoyuna besteci ve söz yazarının önemini anlatmaya çalışıyor. Şu günlerde ise plaklarını ve haklarını gasp edenlere karşı açtığı tüm davaları kazanmanın eşsiz mutluluğunu yaşıyor. Bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi? Müzik ödüllerinin dağıtıldığı törende seyirciler Kayahan'ı ayakta alkışlarken bazıları oturmakta ve alkışlamamakta ısrar etmişti. Kayahan'ın "kalkın, kalkın" demesi bile onları harekete geçirememişti. Bu kişilerin kimler olduğunu araştırdım. Bir de ne öğreneyim? Meğer Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı için ayağa kalkmayan ve Kayahan'ı alkışlamayanların arasında aleyhlerinde dava açtığı ve kazandığı kişiler de varmış. İddiaya göre şimdi çoğu AKP saflarındaymış. Kayahan'ın Mehmetçik Vakfı'ndan 2 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalyası var. İster misiniz şimdi AKP de bu kişilere Atatürk ve silah arkadaşlarına saygısızlık ödülü versin? Günümüzde Atatürk ve silah arkadaşlarına saygısızlık prim yaptığına göre niçin ödüle değer olmasın? 19 Mayıs 2013 günü genel manzara. 19 Mayıs 2013 Sözcü. Bugün 19 Mayıs, kentleri yanmış, yıkılmış, toprakları işgal edilmiş, tersanelerine girilmiş, vatanımızda ulusumuzun emperyalizme meydan okuduğu gün. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde tuttuğu kurtuluş meşalesinin çevresinde kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle kenetlenen bir ulusun kurtuluş yürüyüşüne başladığı gün. Bu muhteşem günde çok anlamlı bir mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne yazık ki ülkemiz, Büyük Önder Atatürk'ün gençliğe söylevinde dikkat çektiği gerçeklerle karşı karşıya. Dünyanın her yanını kana bulayan emperyalist güçler ve taşeronları bugün yeni dünya düzeni adıyla ve tüm azgınlığıyla az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri sömürge durumuna getirmek için her tür yöntemi deniyor. Bu güçler, ulus devletimizin vazgeçilmesi mümkün olmayan ilke ve değerlerini zayıflatmaya çalışıyorlar. Yanı başımızdaki Irak, Suriye gibi komşu ülkelerin toprakları dış müdahaleler sonucu adeta kan gölüne dönmüş durumda. Irak, Afganistan ve Suriye halkı kan ağlıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca büyük önderimizin yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimseyen ülkemizde, yönetimi elinde bulunduran siyasal iktidar her gün artan dozda savaş çığırtkanlığı yapıyor. Bu iktidarın sınırlarını sonuna kadar açtığı teröristler, komşu ülkede katliamlar gerçekleştiriyor, masum insanların canlarını alıyor. Komşularımızda dökülen kan ne yazık ki her geçen gün ülkemize de bulaşıyor. Daha dün Reyhanlı'da meydana gelen patlamalar sonucu 50'nin üzerinde yurttaşımızı yitirdik. Acımız, ağıtlarımız gökyüzüne yükseldi. Başta Reyhanlılar olmak üzere herkes, bu acı bilançonun asıl sorumlularının Suriye'ye karşı düşmanca siyaset izleyen Recep Tayyip Erdoğan ile onun çapsız Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olduğunu biliyor. 19 Mayıs'ta içimizi yakan ikinci olaya gelince, biliyorsunuz bu iktidar, ulusumuzun destansı kuruluş mücadelesinin şanlı sembolleri olan 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim gibi ulusal bayramlarımızı kutlamaya yasak getirdi. Bu yasaklamanın asıl amacının insanlarımızın belleğinden Cumhuriyeti, Atatürk'ü, tam bağımsızlığı silmek olduğunu artık bilmeyen var mı? Ancak günümüzün muktedirleri Cumhuriyet, Atatürk ve tam bağımsızlığın ulusumuzun üç vazgeçilmezi olduğunu unutuyorlar. Emperyalist güçler ve onların içerideki taşeronları hak ettikleri yanıtı ulusumuzdan er geç alacaklar. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi belki yarın, belki yarından da yakın. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor. Türk gençliğinin ve tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını yürekten sevgi ve saygıyla kutluyorum. Isparta Valisi ve ABD Büyükelçisi 5 Temmuz 2013 Sözcü. Isparta Valisi Memduh Oğuz tek motorlu bir eğitim uçağıyla Kayseri'ye gitmiş. Orada yeni Kayseri Valisi Orhan Düzgün ile birlikte bir açılışa katılmış. Açılışı yapılan yer bir kamu kuruluşu değil. İş adamı Denizhan Uğurlu'ya ait bir güzellik salonu. Evet, yanlış okumadınız. Vali Bey Isparta'dan kalkıp ta Kayseri'ye gidiyor ve bir güzellik salonunu açıyor. Açılışın ardından da özel uçak konusunu soran gazetecilere, özel uçak yanlış bir tabir. Devlete bir maliyet söz konusu değil. Bir arkadaşınız bir yerden bir yere giderken otomobiline sizi de almış gibi bir durum. Karayoluyla gitmediğim için tasarruf bile oldu. İnşallah her vilayetin valinin bir de özel uçağı olur. Varlıktan zarar gelmez demiş. Isparta valisi, kamudaki makam aracı saltanatı yetmiyormuş gibi, her vilayete bir de makam uçağı tahsis edilmesini istiyor. Bu saltanatı zenginlik olarak izah ediyor. O halde kendisine dünyanın en zengin, en güçlü ülkesinden bir örnek vereyim. Üstelik bu olay tam da onun özel uçakla güzellik salonu açılışına gittiği gün yaşandı. 2 Temmuz Salı saat 12.45. Türk Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapacak uçağı yolcularını alıyor. Ekonomi bölümünün ön sırasında oturduğum için uçağa giren tüm yolcuları görebiliyorum. Yolcular arasında Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Ricardion ve eşi de bulunuyor. Büyükelçinin lüks business class'ta oturmasını beklerken o yanımızdan geçip ekonomi bölümünün arka sıralarına doğru ilerliyor. Bu arada kendisini fark eden yolculara gülümseyerek selam vermeyi de ihmal etmiyor. Hayatımda ilk kez karşılaştığım büyükelçinin oturduğu yeri görmek için arkama dönüp baktığımda göz göze geliyoruz. Kalkıp yanıma kadar geliyor ve Uğur Bey, kusura bakmayın geçerken sizi göremedim, nasılsınız diye soruyor. Teşekkür edip koltuğuna uğurluyorum. Kuaför açılışına özel uçakla giden Isparta valisi Memduh Oğuz, her vilayete bir makam uçağı tahsis edilmesini istiyor. Bunu zenginlik olarak görüyor. Dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricardion ise uçağın ekonomi bölümünde yolculuk yapıyor. Durum daha bitmedi. Aynı akşam dostum Haluk Şahin'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli bayramı olan Bağımsızlık Günü kutlamaları için İstanbul Konsolosluğu'nun davetine katılıyoruz. Yiyecek içecek ikramlarını sponsor firmalar yapıyor. Böylece konsolosluk bütçesinden para çıkmıyor. Tasarruf sağlamıyor. Bir de bizdeki resepsiyonları düşünün. Bir tek kuş sütünün eksik olduğu davetlerde devlet kesesinden har vurup harman savuruluyor. O gece beni en çok etkileyen şeye gelince, konuklara dağıtılan kutlama programının ikinci sayfasında iki büyük devlet adamının sözlerinden şu alıntılar dikkat çekiyor. Gerçekleri, yabancı fikir ve felsefeleri ve rekabetçi değerleri Amerikan halkına göstermekten korkmayız. Halkının gerçekleri ve yanlışları açık bir ortamda ayırt etmesinden korkan bir ulus, kendi halkından korkan bir ulustur. John F. Kennedy. Fikir cereyanları cebir ve şiddet ve kuvvetle reddedilemez. Bilakis takviye edilir. Buna karşı en müessir çare, gelen fikir cereyanına mukabil fikir cereyanı vermek, fikre fikirle mukabele etmektir. Mustafa Kemal Atatürk. Bilmem başka söze gerek var mı? Taksim Meydanı'ndaki o ağacın dili olsa da konuşsa. 8 Eylül 2013 Sözcü. 1977 yılı Nisan ayı başlarında güneşli bir gün. Taksim'deki Intercontinental Oteli'nde çiçekçilik yapan Burhan Orta Bahçıvan'ı çeşit çeşit mevsim çiçekleriyle birlikte bir de fidan getiriyor. Burhan Ortak, çiçekleri anladık da bunu niçin getirdin diye sorunca bahçıvan, abi benim paramı hiç aksatmadan ödüyorsun. Ama görüyorum ki bu işten mal mülk sahibi olman mümkün değil. Hiç olmazsa dikili bir ağacın olsun diye bu çınar ağacı fidanını sana getirdim. Tam da dikim mevsimi. Hiç durma, hemen dik diyor. Bahçıvan gittikten sonra çiçekçi Burhan, boyu ancak bir metreyi bulan fidanı nereye dikeceğini düşünmeye başlıyor. Çünkü o yıllarda bir apartmanın 6. katında oturuyor. Balkonda büyükçe bir saksı içine diksem ağacı hapsetmiş olacağım. Evin bahçesi de yok ki oraya dikeyim diye düşünürken aklına bir çözüm geliyor. Otelden çıkılıp sağa doğru, yani Atatürk Kültür Merkezi'ne yönüne doğru ilerlerken hemen sağ tarafta Dünya Sağlık Sokağı vardır. Sokağın meydana çıkan ağzında genellikle otel müşterilerini gezdiren taksiler durur. Sokağın caddeye cepheli köşesinde ise bugün Vakıf Bank'ın bulunduğu bina henüz inşa halindedir. Burhan Ortak sağa sola bakınırken gözüne kaldırımda bir metrekare genişliğindeki bir boşluk takılır. İçinden tamam der. İşte ağacımı dikeceğim yeri buldum. Kazma kürekle bir çukur kazar ve çınar fidanını kendi eliyle oraya diker. Toprağını, gübresini ilave ettikten sonra taksicilere dönüp, bu ağaç büyüdüğünde gölgesinde oturacaksınız. O nedenle gözünüz gibi bakmayı ihmal etmeyin uyarısında bulunur. Aynı yıl 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı işçi düşmanlarının yüreklerimizi hala yakan kanlı provokasyonuna sahne olur. Silahların patlamasıyla panik halinde kaçışmaya çalışanlar birbirlerini ezer. Savaş alanına dönen meydandaki kanlı tezgahın bilançosu 34 ölü, 130 yaralı. Burhan Ortak, cehennemi andıran o atmosferde dükkanını kapatıp meydana fırlar ve çoğu otel müşterisi en az 10 kişiyi ezilerek ölmekten kurtarır. Bunlar arasında bulunan bir Alman turist kadın ilerlemiş yaşına karşın hala her yıl Türkiye'ye gelir, aynı otelde kalır ve hayatını Burhan Ortak'a borçlu olduğunu söyleyerek teşekkür eder. Çiçekçi Burhan o gece gözlerini kırpamaz. Yatağında sağa döner, ezilen insanları görür. Sola döner, ambulanslara taşınan kanlı bedenler karşısına çıkar. Ve karabasanlar arasında aklına çınar ağacı fidanı gelir. Sabah beklemeden yatağından fırlar ve doğru meydana gider. Bir de ne görsün? Neredeyse taş taş üstüne kalmayan meydanda diktiği fidan dimdik durmuyor mu? Mucizeye çocuklar gibi sevinir, fidanı okşar ve minicik dallarını öper. O günden sonra onu biricik oğlu Yiğit gibi sever. Çınar fidanı yıllar içinde büyür. Büyüdükçe de tarihin tanığı olur. Neler görmez ki? Örneğin CHP Genel Başkanı Karaoğlan Bülent Ecevit'in 77 Haziran ayındaki genel seçimler öncesinde dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından Taksim'e gitme. Çünkü seni oradaki otelde üstlenen keskin nişancılar vuracaklar. Uyarısına meydan okuyarak alanı hınca hınç doldurduğu tarihi mitinge canlı tanıklık yapar. Zamanla otelin adı ve sahibi değişir. Önce Etap Marmara, sonra da Dı Marmara olur. Burhan Ortak çiçekçiliği bırakıp aynı yerde hediyelik eşya satmaya başlar. Personelin ve taksicilerin çoğu ya iş değiştirir ya da emekli olur ama o ağaç dikildiği yerde dimdik büyümeye devam eder. Yıllar yılları, olaylar olayları kovalar ve takvimin yaprakları 2013 yılının Mayıs ayını gösterdiğinde Türkiye gündemine ağaç sevgisiyle başlayan Gezi Parkı eylemleri damgasını vurur. Eylemler AKP'nin kendisine oy vermeyenlerin yaşam biçimleri üzerindeki baskısını ve dayatmacı yönetim anlayışını protestoya dönüşür. iktidarın barışçıl ve masum eylemler yapan gençlerin üzerine polisi sürmesiyle 5 gösterici hayatını kaybeder, binlerce insan da yaralanır. Anayasa güvencesi altındaki demokratik haklarını kullanan gençler yitip giderken, yaralıların bazıları gözlerini kaybederken Başbakan Erdoğan, "Yeşili bizden daha fazla kimse sevemez" deyip durur. Eylemler boyunca The Marmara Oteli çevredeki diğer oteller gibi adeta sinek avlar. Burhan Ortak hediyelik eşya dükkanında haftalarca siftah bile yapamaz. Buna karşın otel kapılarını yaralı eylemcilere bir gün bile kapatmaz. Personel can havliyle kendilerini içeriye atanlara hizmet etmekten asla kaçınmaz. Burhan Ortak'a gelince, 1977 yılında kendisine o fidanı getiren bahçıvanın dediği çıkmış ve mal mülk sahibi olamamıştır ama mutlu bir yuvası vardır. Bir de üzerine plakette "Bu ağaç 1977 yılında Burhan Ortak tarafından dikilmiştir" yazan 36 yaşındaki dikili bir ağacı. Suat Kılıç, Japonya'da spor bakanı olsaydı. 11 Eylül 2013 Sözcü. Londra Olimpiyatlarına tarihimizin en büyük sporcu kafilesiyle gidiyoruz. İnşallah en büyük başarıyla döneceğiz, dedi. Spor tarihimizin en büyük doping skandalıyla döndü. Mersin'de düzenlenen Akdeniz oyunlarında da çok iddialıydı. "Rakipsiziz" diyordu. Sportif alanda değil ama dopingte bize kimse rakip olamadı. Spor dostluk, barış, sevgi ve kardeşliktir. Birbirine kanlı bıçaklı düşman olanların bile sevgiyle kucaklaştığı etkinliktir. Hele Akdeniz oyunları, olimpiyat gibi yarışmalar bu anlayışa en büyük örnektir. Bizimki de olimpik ruha uygun adımlar attı. Ağza alınmayacak küfürlü mesajlar yayınlayan, ırkçılık yapan sporcuya bayrağımızı taşıttı. Dünyanın tüm gelişmiş batı ülkelerinin stadyumlarında hafif alkollü içkiler satılır. Örneğin Avrupa'da bunun birçok örneği vardır. Hemen bir örnek vereyim. İstanbul'daki Galatasaray-Leeds United maçı öncesi iki İngiliz taraftar holigan kavgasında maalesef bıçaklanarak öldürülmüştü. İngiltere'de Leeds kentindeki rövanş öncesinde ortam çok gergin, atmosfer ürkütücüydü. Maça birkaç saat kala bir grup Türk gazeteci Allen Road Stadyumu'nun dibindeki Peacock Pub'a gitti. Herkes Leeds'li taraftarlarla birlikte bira içti. Sonra kalkıp maça gitti. Karşılaşma hiçbir olay yaşanmadan bitti. Bizimki ise Kayseri'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan süper final öncesinde bırakın stadyumun içini ve çevresini, neredeyse tüm kente alkollü içki yasağı getirdi. Taraftarların sıkı sıkıya aranması, pankart getirenlere ve slogan atacaklara yönelik tehditler yetmedi. Hepsini teker teker alkometreye üfletti. İçi ancak ondan sonra rahat etti. Sonra kot pantolon altına beyaz çorap giymiş şeref tribününden maçı seyretti. Sanki babasının parasıyla yaptırmış gibi Düzce'deki 18 Temmuz Stadyumu'nun açılış kurdelesini oğluna kestirdi. Ankara'daki makam odası, illerde gençlik ve spor müdürlükleri yetmiyor olmalı ki, memleketi Samsun'da bulunan Mustafa Dağıstanlı spor salonuna özel girişi olan devasa bir çalışma ofisi inşa ettirdi. Dünyada gençliğe armağan edilen tek spor bayramı olan 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlamalarına kısıtlamalar getirdi. 12 dev adamın arasına siyaset girdi. Basketbol milli takımını son dönemde önüne gelen yendi. Rezaletler zincirinin bir halkası da 2020 olimpiyatının kime verileceğinin belli olacağı toplantıdan kısa süre önce harem selamlık yüzme havuzu vaat edilmesiydi. "Millete yeter artık" dedirten son davranışı ise Arjantin'deki törenden dönüşte özür dilemesi gerekirken, "Olimpiyatı kaybettik" diye sevinenler kına stoklarını tüketmiş diyerek halkla dalga geçmesiydi. Sevgili okurlarım, sayfalar biter, skandallar bitmez, hepsini sığdırmaya bu köşe yetmez. O nedenle yazmayı burada keselim, soruya geçelim. Spor Bakanı Suat Kılıç döneminde gerçekleşen bu skandalların çeyreği, Japonya'da yaşanmış olsaydı Japon Spor Bakanı acaba ne yapardı? Düşmanımın bile hayatını sona erdirmesini dilemem ama harakiri yapardı. Çılgın Türk Turgut Özakman Başbakan'a dersini vermişti. 30 Eylül 2013 Sözcü. Cumhuriyeti en iyi anlatan tarihçi yazar Turgut Özakman son röportajında "Doğru, gerçek tarihimizi öğrenelim, hakikate ihanet etmeyelim" demişti. Sevgili okurlarım, Başbakan Erdoğan'ın Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında örülen demiryolu ağları ile 10. yıl marşının ruhuna yönelik küçümseyici sözleri tarih bilgisinin ne kadar zayıf olduğunu ortaya çıkarmıştı. Başbakan'a tepkiler yoğunlaşınca Cumhuriyet'i en iyi anlatan yazar olarak tanıdığım Turgut Özakman'la Türk Mucizesi konulu bir röportaj yapmıştım. Çünkü şu Çılgın Türklerin yazarı Özakman, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin başlangıç dönemini destansı üslupla gelecek kuşaklara aktaran saygın bir tarih araştırmacısıydı. İşte cumartesi günü kaybettiğimiz Özakman'ın başbakana tarih dersi verdiği o röportajdan bazı bölümler. Uğur Dündar: Sayın Özakman, Cumhuriyet'in borca batmış bir miras devraldığını biliyoruz. Bu mirasla ilgili olarak ayrıntılı bilgi verir misiniz? O dönemin fotoğrafı şöyle. Kanuni dönemindeki devlet 300 yıl geride kalmış. Kaç zamandır yarı sömürge halinde güçsüz bir devlet söz konusu. İdari, ekonomik, mali ve hukuki kapitülasyonlar sürüyor. Halk yurttaş değil, padişahın kulu. İlkel bir tarım toplumu, iflas etmiş bir maliye. Büyük bir dış borç, yarı ölü bir ekonomi. Cılız, küçük bir sanayi, ağır sanayi neredeyse sıfır. Kişi başına düşen milli gelir sadece 4 lira. Pencere camı bile ithal edilir durumda. Şeker de ithal ediliyor. Anadolu buğdayı İstanbul'a taşınamadığı için buğday Rusya'dan alınıyor. Ülkede 40 bin köye karşılık ebe sayısı 200 kadar. 0-2 yaş grubu çocuklarda ölüm oranı %60. Bütün imparatorlukta sadece 158 ortaokul ve lise, bir tane de medrese uzantısı bir üniversite var. Anadolu çağ dışı ilkel medreselerin elinde, tüm liselerde okuyan kız öğrenci sayısı 230. Uğur Dündar: Kadınların durumu nasıl? Güzel bir soru. O dönemde bütün temel meslekler erkeklerin tek elinde. Kadının seçme seçilme hakkı yok. Yani yurttaş sayılmıyor. Kadınların toplumsal bir hayatları ve hakları da yok. Çok zorunlu hallerde sokağa ancak çarşaf ve peçeyle çıkabiliyorlar. Okur yazar oranı erkeklerde %7. Kadınlarda ise %4. Tüm yasalar çağın gereklerinin gerisinde. Ülke birçok alanda orta çağı, orta çağ ilkelliğini ve baskısını yaşıyor. Cumhuriyet'in devraldığı miras işte budur. Uğur Dündar: Cumhuriyet'in temel idealini de anlatır mısınız? Cumhuriyet'in temel ideali çağdaşlaşma diye özetlenebilir. Cumhuriyet'i kuran atalarımız orta çağı yenmedikçe aydınlanma, gelişme ve kurtuluş olamayacağını çok iyi idrak etmişlerdi. Durmaksızın olağanüstü bir tempo ile çalışmışlardır. Uğur Dündar: En doğru bilgilere sahip bir tarih araştırmacısı, yazar olarak demir yolları konusunda neler yapıldığını anlatır mısınız? Cumhuriyet'in en büyük başarılarından biri demir yolları konusundadır. Cumhuriyet ilan edildiğinde misak-ı milli sınırları içindeki demir yollarının uzunluğu 4559 kilometreydi. Bu demir yollarını Alman, İngiliz ve Fransız şirketleri işletiyordu. Makinistler Rum ve Ermeniydi. İşletme dili Fransızcaydı. Demir yolculuk Türklere kapalıydı. Milli mücadelede bu makinistler silah zoru ile çalıştırılmıştır. Sakarya Savaşı başlamadan önce birkaç Türk makinist yetiştirildi. Ağır toplar Kars'tan Afyon'a 3 ayda getirilebildi. Elazığ'dan kırık bir uçak Ankara'ya ancak 2 ayda ulaştırılabildi. Doğuya da güneye de demiryolu yoktu. Uğur Dündar: Atatürk ve arkadaşlarının bu alandaki hamleleri neydi? Cumhuriyet yönetimi ilk 15 yıl içinde 4559 kilometrelik demiryolunu Haydarpaşa ve İzmir liman şirketleriyle birlikte satın aldı. Demiryolcu yetiştirmek için okul kurdu. Bu konudaki birinci büyük başarı bunlardır. Böylece demiryolları milletin oldu. Gerçek demir yolcular demir yollarından söz ederken gözleri yaşarır. İkinci büyük başarı ise demir yolu yapımıdır. Demir yolu Ankara ve Ulukışla da sona eriyordu. Demir yolları 1927'de Kayseri, 30'da Sivas, 1931'de Malatya, 33'te Niğde, 34'te Elazığ, 35'te Diyarbakır, 39'da Erzurum'a ulaştı. Bunların her biri bir destandır. Ülkenin kuzeyi ile güneyi, doğusu ile batısı birbirine demir yollarıyla bağlandı. Anadolu gerçekten demir ağlarla örüldü. Ülke bütünlüğü sağlandı. Türkleri Anadolu'dan uzaklaştırmak isteyenlere karşı Cumhuriyet demirden temeller attı. 1940 yılına kadar yapılan demir yollarının uzunluğu 3208 kilometredir. Atatürk tipi kalkınma dünyaya örnek oldu. Uğur Dündar, o dönemde yapılan fabrikalar hakkında da bilgi verir misiniz? Fabrikalar dengeli bir şekilde Anadolu'ya yayıldı. Ankara ve İstanbul'da toplanmadı. Bunlardan birini anlatayım. Yabancı ekonomiciler Bu fabrikalara Atatürk tipi fabrika diyorlardı. Çünkü sadece fabrika yapılmıyor. Fabrika ile birlikte işçi ve memur lojmanları, kreş, revir, yemekhane, lokanta, gazino, konferans, tiyatro salonu ve spor alanları yapılıyor. Eğer yakında ilkokul yoksa okul da yapılıyor. Toplantılar, piknik, spor karşılaşmaları düzenleniyor, filmler gösteriliyor, tiyatro grupları geliyor. Atatürk tipi kalkınma iki ayaklı bir kalkınma tipidir. Bir bilim adamının deyişiyle topyekün kalkınmadır. Birinci ayak maddi kalkınma, fabrikalar, köprüler, yollar ve bunun gibi. İkinci ayak ise sosyokültürel kalkınmadır. Eğitim, sanat, spor, medeni kanun ve bunun gibi. Uğur Dündar, kalkınma hızımızla ilgili rakamlar ne düzeydeydi? Kalkınma hızımız 1923-38 arasında ortalama %10'du. Sanayileşme hızımız ise %19'du. Bu dünya rekorudur. Sanayileşmede Japonya'dan önde gidiyorduk. Uğur Dündar, ilk denizaltı inşasına da başlandı. Evet, ilk denizaltımızın omurgası 1937'de İstanbul'daki Taş Kızak Tersanesi'nde kızağa konuldu. Cumhuriyet tarihini iyi bilirsek birçok tartışma konuları sona erer. Doğru, gerçek tarihimizi öğrenelim, hakikate ihanet etmeyelim. Çok teşekkürler. Nur içinde yat, büyük usta Turgut Özakman. 7. ayrımın sonu, sayfa 133.